Ayrım 30.
Sonra birden içeri Memlik girdi. Nesim ellerinin boş olduğunu gördü, içinden şükür duası okuyup alnını kuruladı. Tekrar sakinleşmesi uzun sürmedi. Boş, şaşkın yüzü ses dalgalarını kayda geçirmek için yapılmış mekanik bir aygıt gibi bir sesten ötekine dönen yaşlı, kör hafızın çevresini saran kara giyimli kalabalıktan biraz uzak duruyordu. Hafızın yüzündeki telaşsız şaşkınlık akılla tam olarak kavranamadığı için daha doyurucu olan bir şeyi, inancın manevi mutluluğunu yansıtıyordu. Ellerini göğsünde kavuşturmuştu. Ruhu bir adak nesnesi durumuna gelmiş bir insanın kinetik güzelliğiyle dolu, utangaç, yaşlı bir çocuğa benziyordu. Geri dönen paşa yavaş yavaş Nesim'e doğru yaklaşıyordu. Ama bu işi öylesine adım adım geciktirerek yapıyordu ki Beriki onun asla kendisine ulaşamayacağını sandı. Bu ağır gelişme gönül okşayıcı sözlerle özenli bir ilgisizlikle daha uzatılmaktaydı. Sonunda geldi. Nesim'in dirseğinin dibindeydi. Uzun, hünerli parmaklarının arasında sapı incili sinek kovacağı vardı. Sonunda o kısık ses hafifçe tatlılaşarak, "Armağanınız gerçekten çok güzel, kabule değer. Gerçekten bayım, sizin hem bilginiz hem de üstün nitelikleriniz dillere destan. Armağanınıza şaşırmak bu gerçeği bilmemek anlamına gelir," dedi. Memlik'in kullandığı değişmez, kalıplaşmış sözler Arapça'da öylesine oyuntulanmıştı ki, Nesim elinde olmaksızın şaşırdı, hayran kaldı. Gerçekten kültürlü bir insanın sahip olabileceği eşsiz bir konuşma becerisi vardı. Memlik'in bunları böyle durumlar için ezberlemiş olduğunu bilmiyordu. Şövalyelik törenindeymiş gibi başını eğdi ama hiçbir şey söylemedi. Memlik bir başka ses tonuyla konuşmasını sürdürmeden önce sinek kovacağıyla bir süre oynadı. "Kuşkusuz yalnız bir nokta var. Bana, yani efendiye gelen şikayetlerden söz etmiştim. Bu durumlarda er geç nedenlerini araştırmak zorundayım. Çok yazık." Nesim yumuşak kara gözlerini Mısırlı'ya çevirdi, gülümseyerek alçak sesle, "Efendim, Avrupalıların Noel mevsimi geldiğinde, yani birkaç aylık bir sorun, şikayetler için hiçbir neden kalmayacak," dedi. Sessizlik oldu. Memlik düşünceli düşünceli yanıtladı. "Demek ki zaman önemli. Zaman soluduğumuz havadır. Böyle der atasözü." Paşa şu anda sanki oradakilere söylermiş gibi yarı dönük durumda, "Koleksiyonumun sizin derin bilginize gereksinimi var. Umarım bana kutsal kelamın daha başka değerli nüshalarında bulursunuz," diye ekledi. Nesim başını eğdi. "Kabule değer ne kadar bulabilirsem Paşa Hazretleri. Daha önce tanışmadığımız için esef ediyorum. Çok yazık. Çok yazık." Ama yeniden ev sahipliği ağır bastı, arkasını döndü. Fır dolayı dizilmiş, kazık gibi dik arkalıklı rahatsız iskemleler öteki konuklarla neredeyse dolmuştu. Memlik sarı divana ulaşıp okyanus ortasında bir sala tırmanan yüzücü gibi üzerine tırmanırken, Nesim de kendine halkanın en ucundaki iskemleyi seçti. Memlik'in bir işareti üzerine uşaklar gelip kahve fincanlarını, şekerlemeleri aldılar. Hafız için uzun, zarif, yüksek arkalıklı, kolları oymalı, yeşil döşemeli bir sandalye getirip odanın bir kıyısına koydular. Konuklardan biri kalkıp bir takım saygı sözleri homurdanarak kör adamı sandalyesine götürdü. Düzenlice geri çekilen uşaklar odanın uçundaki yüksek kapıları kapatıp sürgülediler. Öğüt başlamak üzereydi. Memlik, Tanrı bilimci Gazali'den alınmış sözlerle oturumu resmen açtı. Nesim gibi bu adamı yalnızca dedikodulardan tanıyan biri için bu çok şaşırtıcı bir şeydi. Memlik, "Tanrı ile birleşmenin tek yolu onunla sürekli ilişkide olmaktır," dedi. Bu sözleri söyledikten sonra sanki harcadığı çabadan yorulmuş gibi arkasına yaslanıp gözlerini kapadı. Ama bu cümle bir işaret etkisi yarattı. Çünkü kör hafız ince boynunu uzattı, başlamadan önce derin bir soluk aldı, orada bulunanlar tek bir kişiymişler gibi tepki gösteriyorlardı. Bütün sigaralar söndürüldü, üst üste atılmış bacaklar indirildi, ceket düğmeleri iliklendi, her türlü uygunsuz hal ve tavır düzeltildi. Yaşlı, kulak okşayıcı, yorgun sesten kutsal kitabın ilk kıtalarını duymayı heyecanla bekliyorlardı. Parayla satın alınabilecek bu yüzlerde okunan tutkulu sevgide en küçük bir yapmacık yoktu. Kimileri sanki cümleleri dudaklarının üzerinde toplamak istermiş gibi dudaklarını yalayıp öne eğildiler, kimileri yeni bir müzik deneyimine hazırlanır gibi başlarını eğip gözlerini kapattılar. Yaşlı hafız bal mumu gibi sapsarı ellerini kucağında kavuşturmuş oturuyordu. İlk sureyi okudu. Onda tanıdık bir anlayışın yumuşak, sıcak rengi vardı. Sesi önce titrekti ama sonra giderek sessizlikten güç aldı, kendine güvenini kazandı. Gözleri şimdi ölü bir tavşanın gözleri gibi açık ve donuktu. Dinleyicileri dudaklarından dökülen dizeleri ilgi ve coşkuyla izliyorlardı. İçgüdüleriyle bir önderin ardına takılarak derin denize ulaşan balık sürüsü gibi hepsi birlikte şiirin büyük ırmağına giden yolu bulmaya çalışıyorlardı. Nesim'in sıkıntısı, huzursuzluğu dağıldı. Yüreğine bir ılıklık yayıldı. Çünkü o da sureleri seviyordu. Sonra hafızın konuşma sesi henüz şimdilik buğulu ve vurgulamasız olmasına karşın olağanüstü güzeldi. Yürekten gelen bir sesti. O eşsiz dizelerde bütün ruhsal varlığı ırmak gibi akıyor, onlara kendi coşkusunu katıyordu. İnsan, dinleyenlerin de tıpkı bir geminin rüzgarda sallanan ipleri gibi titrediklerini, tepki gösterdiklerini duyumsayabiliyordu. Güzelliği belleklerde tazelenen her söz için Allah diye iç geçiriyorlar ve bu iç geçirmeler yüksek perdelere çıkabilen tatlı yaşlı sesin kendine güvenini artırıyordu. Atasözü, ezgisi iyilikten daha tatlı bir ses der. Çok değişik üsluplar kullanarak etkileyici bir biçimde okuyor, sözlerin içeriğine göre ses tonunu değiştiriyordu. Bazen korkutucu, bazen yakarıcı, bazen paylayıcı, bazen öğüt verici. En küçük bir hata yapmadan okumasında şaşılacak bir şey yoktu. Çünkü Mısırlı kör hafızların ezberleme yetenekleri çok ünlüdür. Üstelik Kur'an'ın uzunluğu İncil'in 1/3 kadardır. Nesim halıya bakarak onu sevgi ve hayranlıkla dinliyordu. Montolivin yapmak zorunda kaldığı baskılara karşı Memlik'in tepkisinin ne olabileceği konusunda bitmez tükenmez tahminler yürüten zihnini başka yöne çeken şiirin gelgitiyle yarı yarıya kendinden geçmiş gibiydi. Sureler arasında birkaç saniyelik bir suskunluk oluyordu. Hiç kimse kımıldamıyor, konuşmuyor, herkes daha önce söylenenleri düşünmeye dalmış görünüyordu. O sırada hafız sanki tükenen gücünü yeniden kazanmak için çenesini göğüs kemiğine dayıyor, parmaklarını yavaşça birleştiriyordu. Sonra tekrar yukarıya görmediği ışığa bakıp bağırmaya başlıyordu. İnsan gene dinleyenlerin uyanık bilinçlerinden hızla geçen sözcüklerin gerilimini duyumsuyordu. Kur'an okuma bittiğinde saat gece yarısını geçmişti. Yaşlı adam atalardan kalma öykülere başlayınca dinleyicilere belli ölçüde bir rahatlama geldi. Bunlar müziğin bir parçasıymış gibi dinlenmiyor, atalar sözüne ilgi duyan etkin bir kafayla izleniyordu. Çünkü bu öyküler önemli ipuçlarının eğitişimiydi. Ahlak bilimi ve uygulaması. Genel havanın değişmesiyle birlikte orada bulunanların yüzleri de değişti. Dünyadaki alışılmış işleri yapan bankacıların, öğrencilerin ya da iş adamlarının anlamı isteğiyle parladı. Akşam sona erdiğinde saat 2'ydi. Memlik konuklarını ön kapıya kadar geçirdi, tekerlekleri, kromlu yüzeyleri beyaz çiğle kaplı arabalar kapının önünde bekliyordu. Nesime sakin kararlı bir sesle ağır bir çekül gibi aralarındaki ilişkinin ta dibine kadar inen bir sesle, "Sizi gene çağıracağım efendim, bir engel çıkmadığı sürece, ama iyi düşünün," dedi. Sanki bu sözlerinin altını çizmek istermiş gibi parmağıyla konuğunun paltosunun düğmesine hafifçe dokundu. Teşekkür eden Nesim iki yanı palmiyeli yoldan aşağı büyük arabasını bıraktığı yere yürüdü, gözle görülür rahatlama duygusunun içine kuşkunun karışmadığını söylemek olanaksızdı. Bu olsa olsa kendine karşı cephe almış güçlerin düşmanlığını temelde değiştirmeyecek bir ertelemeydi yalnızca. Böyle düşünüyordu. Ama buna bile teşekkür ediyordu. Gel gelelim ne kadar sürecekti. Bu aşamada bu konuda bir yargıda bulunmak olanaksızdı. Justin yatmamıştı. Shepherd's Oteli'nin salonunda saatin altında hiç dokunulmamış bir Türk kahvesinin başında oturuyordu. Yüzünde her zamanki tatlı gülümsemesiyle Nesim'in yaylı kapıdan içeri girdiğini görür görmez ayağa kalktı. Hiç kımıldamadan, tuhaf, son sınırına kadar zorladığı bir dikkatle ona baktı. Sanki görünüşünden duygularını anlamaya çalışıyor gibiydi. Sonra gevşedi, derin bir oh çekerek gülümsedi. "Oh, sırtımdan bir yük kalkmış gibi oldu Tanrı'ya şükür. İçeri girdiğin zaman yüzünden anladım." Hafifçe kucaklaştılar, Nesim onun yanındaki iskemleye çökerken fısıldadı. "Aman yarabbim, hiç bitmeyecek sandım, bir süre ben de kaygılandım. Yalnız mı yemek yedin?" "Evet, David'i gördüm." "Montoliv mi?" "Büyük bir yemeğe gelmiş, bana başıyla soğuk bir selam verdi ama konuşmak için oturmadı. Ama canım, yanında insanlar vardı, bankacılar filan gibi." Nesim kendisine bir kahve söyledi, kahvesini içerken Memlik'le geçirdiği akşamın öyküsünü anlattı. Düşünceli bir biçimde, açıkça anlaşıldığına göre İngilizlerin yaptığı baskı Filistin'de ele geçirdikleri mektup dosyasına dayanıyor. Hayfa bürosu Kapostria'ya böyle söylemiş. "Bunlar Nur'a verip onu harekete geçirmeye zorlamak iyi bir numara," dedi. Bir zarfın arkasına kalemle küçücük bir dar ağacı çizdi. Dar ağacında sinek kadar bir kurban sallanıyordu. Memlik'in sözlerinden çıkardığıma göre harekete geçmeyi geciktirebilir ama sonsuza dek savsaklayamaz çünkü büyük bir baskı altında. Er ya da geç Nur'u hoş edecek bir şey yapmak zorunda kalacak. Noel zamanına kadar. Tehlikeli bölgenin dışına çıkacağımı söyledim ona. Araştırmaları sonuçsuz kalacak. Eğer her şey tasarladığımız gibi olursa, her şey tasarladığımız gibi olacak. Peki sonra? Sonrası, ha. Nesim esniyerek uzun kollarını başının üstünde gerdi. Ona yan yan bakarak kafa salladı. Durumlarımızı yeniden ayarlayacağız. Da Capo ortadan yok olacak. Sen buradan uzaklaşacaksın. Leyla Naruz'la birlikte Kenya'ya uzun bir tatile gidecek. Sonrası bu. Peki sen? Ben burada işleri yürütmek için bir süre daha kalacağım. Topluluğun bana gereksinimi var. Hala siyasal açıdan yapılması gereken çok şey var. Sonra senin yanına gelirim. İkimiz birlikte Avrupa'da uzun bir tatil yaparız. Ya da sen nerede istersen. Justin hiç gülümsemeden ona bakıyordu. Sonunda hafifçe bir ürperti geçirerek, "Sinirlerim bozuk Nesim, haydi Nil kıyısında bir arabayla dolaşalım. Yatmadan önce biraz kafamızı toparlayalım," dedi. Nesim onu şımartmaktan hoşlanırdı. Araba Nil kıyısındaki üç şeritli görkemli yollarda, yakaranda ağaçların altında hırıldayarak ilerlerken, onlar alçak sesle kesik kesik konuşuyorlardı. Justin, "Beni endişelendiren Memlik'in elini hep omzunda taşıyacak olman. Nasıl silkip atacaksın? Sana karşı sağlam kanıtları varsa limon gibi sıkıp bütün suyunu çıkartıncaya kadar seni avucundan bırakmaz," dedi. Nesim sakince yanıtladı. "Bizim için ikisi de kötü. Çünkü açık bir soruşturmaya girişirse hükümete bizim mallarımıza el koyma fırsatı vermiş olacağını çok iyi biliyorsun. Ben gücüm el verdiği sürece onun alçak gönüllülüğünü doyurmayı yeğlerim. Sonra bakalım ne olur. önemli olan bütün gücümüzü şu önümüzdeki çarpışmaya yöneltmek. Çarpışma sözü tam ağzından çıktığı sırada İngiliz Büyükelçiliğinin pırıl pırıl aydınlatılmış bahçelerinin önünden geçiyorlardı. Justin hafifçe yerinden sıçrayıp Nessim'in kolunu dürttü. Çünkü yeşil çimenlerin üzerinde dalgın dalgın yürüyen ince, uzun pijamalı tanıdık bir karaltı gözüne ilişmişti. "Montoliv," dedi. Nessim kederli kederli arkadaşına baktı. Birden arabayı durdurup bahçeye girerek karşısına çıkmak onu şaşırtmak için dayanılmaz bir istek duydu. Böyle bir davranış 3 ay önce olsa karşılıklı tutumlarına çok uygun düşerdi. Şimdi her şeye ne olmuştu? "Üşütecek, yan ayak dolaşıyor. Elinde bir telgraf var," dedi Justin. Nessim hızlandı, araba bulvardan aşağı kıvrılıp gitti. Herhalde uykusuzluk çekiyor. Uyumaya çalışmadan önce ayaklarını otlarda serinletmek istedi. "Sen de bunu sık sık yapardın, unuttun mu? Peki ya telgraf?" Aslında uykusu kaçan büyükelçinin elinde tuttuğu, prosunu içerek derebeylik arazisinde ağır ağır gezinirken arada bir okuduğu telgrafın hiçbir gizemli yanı yoktu. Haftada bir telgraf aracılığıyla Baltazar'la satranç oynarlardı. Bu onun için yorgun iş adamlarının bilmece çözmesi gibi dinlendirici, avutucu bir şeydi. Bahçenin önünden geçip kente yönelen arabayı görmedi.
15. Bölüm. Belki de Tanrı'nın hikmetinin nasıl hesaba gelmez bir şey olduğunu gösteren durumlarının tutsağı olan bu büyük oyuncuların haftalarca böyle kalması gerekiyordu. Mesleği açısından yetersiz olduğunu, artık bir etken değil, bir araç olmaktan öte davranma gücünün bulunmadığını Montoliv herkesten daha iyi kavramıştı. Siyaset dünyasının çekim alanına yakalandığını yüreğinde duyumsuyordu. Kişisel huyların, iç tepilerin hiçbir değeri yoktu. Acaba Nessim'e de her şey durgun su gibi kokuyor muydu? Geçmiş günleri, özellikle aynada saçlarını tararken Sir Lewis'in rastgele söylediği sözleri acı acı düşündü. "Davranma özgürlüğü ha?" Hüsnü kuruntu. Zaman zaman başı oyulur gibi ağrıyordu, dişleri de rahatsız etmeye başlamıştı. Her nedense bunun aşırı sigara içmekten olduğuna karar verdi ve bu alışkanlığını bırakmak istediyse de başaramadı. Tütünle savaşmak acısını çoğaltmaktan başka bir işe yaramıyordu. Ama şu anda kendisi bu kadar güçsüzce kim bilir ötekiler ne durumdaydı. Onlar hasta bir düş gücünün soluk yansımalarına benziyorlardı. İçleri boş giysiler gibiydiler. Çekişen istemlerin bu renksiz dramında yerlerini alıyorlardı. Nessim, Justin, Leyla artık cisimsizleşmişlerdi. Sanki bal mumundan yapılmış donuk yüzlü insanlarla dolu bir dünyada devinen düşsel yansımalar gibi. Artık onlara karşı sevgi borcu duymak çok güçtü. Hele Leyla'nın suskunluğu onun suç ortaklığını daha da belirginleştiriyordu. Güz sonu geldi. Nur hala eyleme geçtiğini gösterecek bir kanıt ortaya koyamadı. Elçiliği Londra'ya bağlayan hatlar artık Montoliv'in basit bir rastlantı değil, düpedüz yazgı olduğunu bildiği eylemi etkilemeye çalışan zihinlerin kurnazca yinelemeleriyle dolu, gittikçe uzayan telgraflarla tıkanıp kalmıştı. Mesleğinin ona öğrettiği bu ilk büyük ders de tuhaf da olsa ilginçti. Çünkü kendi kişisel korkularının, kararsızlıklarının dışında kalan olayları yoğun bir dikkat, neredeyse korkunç bir hayranlık duygusuyla izliyordu. Ama Nur'un kafasında sinirli bir mumya olarak kalmıştı. O elden düşme üniformanın görkeminden şimdi utanç duyuyordu. Bakanı uyarmak ya da korkutmak için giyildiği belliydi. Yaşlı adam onu hoşnut etmek için çırpınmıştı. Zincirin ucunda zırlayıp duran bir maymuna benziyordu. Ama ne yapabilirdi? Anlaşılır özürler öne sürerken yüzünü buruşturuyordu. Memlik henüz araştırmalarını tamamlamamıştı. Gerçeğin doğrulanması gerekiyordu.
ipuçları hala izleniyordu falan filan. Montolive meslek yaşamında hiç yapmadığı bir şeyi yaptı. Kıpkırmızı kesilerek aralarındaki tozlu masaya düşmanca olmayan bir öfkeyle yumruğunu vurdu. Yüzü fırtına bulutu gibi kararmıştı, diplomatik ilişkilerde bir kopukluk olabileceğini haber verdi. Hatta Nur'a bir nişan verilmesi önerisinde bulunacağını söyleyecek kadar ileriye gitti. Bunun son çare olduğunu bile bile gene de işe yaramadı. Her şey için söz veren ama hiçbir şey yapmayan Memlik'in taş gibi kımıltısız, heyecansız ama biraz kötü niyetli iri kıyım karaltısı gün ışığının önüne bağdaş kurup oturmuştu. Herkes kibarca uzlaşmanın sınırlarını aşıp birbirini sıkıştırıyordu. Maskelein'le birlikte yüksek kurul üyesi Londra'yı harekete geçmeye zorluyordu. Ahlak yüceliklerinden dem vuran Londra Montolive'i, Montolive de Nur'u sıkıştırıyordu. Kendi çaresizlik duygusunu yaşlı adama da bulaştırmıştı. Çünkü kralın yardımı olmadan onun Memlik'le başa çıkması olanaksızdı. Öte yandan kral hastaydı, çok hasta. Bu piramidin en altında tozlu dolaplara kilitlenmiş Kur'an koleksiyonuyla birlikte İçişleri Bakanı'nın küçük karaltısı oturuyordu. Gene de diplomatik baskıyı sürdürmek zorunda olan Montolive, yaşlanmış bir Jean Premier gibi oturmuş, Nur'un yağdırdığı özürleri dinlerken yaptığının boşunalığını anladı. O yaşlı, yalvaran gözlere bakarak geleneksel kahvesini içerken, "Peki ama benim getirdiğim raporlardan başka daha ne kanıt istiyorsunuz paşa?" dedi. Bakan ellerini iki yana açtı, aralarındaki havayı sanki kremle ovar gibi yumuşattı, özür dileyici, uzlaşmacı bir sevecenlik sanki merhem salgılıyordu. Çatlak bir sesle, çaresizlik içinde, "Ama konuyla ilgileniliyor," dedi. "Her şeyden önce bir tane husnani yok ki," diye ekledi. Kaplumbağa benzeri buruşuk baş bir sarkaç düzenliliğiyle bir ileri bir geri sallanıyordu. Montolive bağırsak şeridi gibi uzayıp giden sonu gelmez telgrafları düşününce içinden inledi.